Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam programımızda muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısında yer alan Hak Dostlarından Hikmetler Hazreti Mevlana Rahmetullahi Aleyh 6 başlıklı yazısını sunacağız. Mevlana Hazretleri buyurur: "Kıldığın namaz sana çobanlık eder, seni kötülüklerden, kurtlardan kurtarır." Rabbimizin emir buyurduğu bütün kulluk vazifeleri bizler için birer huzur, ferahlık ve saadet vesilesidir. Cenab-ı Hakk'ın bizim namazımıza, ibadetimize ihtiyacı yoktur. Fakat bizler namaz ve diğer ibadetlerle Cenab-ı Hakk'a sığınmaya muhtaçız. Zira ibadetler adeta ruha verilen vitaminler mesabesindedir. Günahlara, haramlara, kerahatlere, velhasıl bizi Rabbimizden uzaklaştıran bütün manevi virüslere karşı direncimizi artıran bir muhafaza vesilesidir. Eskiden bir düşman saldırısı olduğunda halk sağlam kalelere sığınırdı. Namaz da bizim için günahların tasallutuna, nefs ve şeytanın hücumlarına karşı Rabbimizin muhafazasına sığınma vesilesidir. Namazda bu manevi zırhı layıkıyla kuşanabilenler, "Onlar ki namazlarında daimdirler" ayeti kerimesi muktezasınca her an Hakk'a ubudiyet haleti ruhiyesini devam ettirirler. Böylece ilahi yardıma mazhar olarak günah ve masiyetlere karşı manevi bir direniş kazanırlar. Nitekim Cenab-ı Hak, "Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin" buyurmaktadır. Namazla Allah'a sığınmanın bereketine dair şu hadise ne kadar ibretlidir. Hazreti İbrahim aleyhisselam ailesiyle birlikte Mısır'a girdiği zaman Firavun'un adamları cemal sahibi bir kadın olduğu için Sare validemizi İbrahim aleyhisselamla birlikte Firavun'un sarayına götürdüler. Sare validemiz hemen iki rekat hacet namazı kılarak Firavun'un şerrinden Allah'a sığındı. Firavun ona yaklaşmak istediğinde korktu, titredi ve onun hemen serbest bırakılmasını emretti. Hatta Hacer validemizi de onlara hediye edip bir an önce gönderilmelerini istedi. Yani Cenab-ı Hak Sare validemizi namaz vesilesiyle Firavun'un şerrinden muhafaza buyurdu. Bilhassa günahların ve fitne fesadın çoğaldığı ahir zaman hengamında namazla Allah'a sığınıp ondan yardım dilemek büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Bizler de namaz başta olmak üzere bütün ibadetlerin feyz ve ruhaniyeti içinde yaşamaya gayret edelim ki Allah'ın yardımıyla hem zamanın fitnelerinden korunabilelim hem de nefsin ihtiraslarına ve şeytanın ivalarına karşı mukavemet gösterebilelim. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: "Namazı dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı fahşa ve münkerden, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar." Ankebut 45. Yani namazı hakkıyla kılan bir insanda hayasızlık ve diğer kötülüklerin olmaması gerekir. Namaz kıldığı halde günahlardan yeterince sakınmayan bir kimsenin kıldığı namazı gözden geçirmesi icap eder. Nerede hata yaptığına bakıp noksanlıklarını telafiye gayret göstermesi gerekir. Nitekim tabi'in neslinin büyük imamlarından Ebu'l-Aliye der ki, "Biz kendisinden hadis almak için bir kişinin yanına gittiğimizde onun namaz kılışına bakardık. Eğer namazını tadil-i erkan ve huşuyla güzelce kılarsa o diğer işlerini de güzel yapar" diyerek yanına otururduk. Şayet namazını gafilane kılarsa onun diğer işleri de böyle dikkatsiz ve tutarsızdır diyerek yanından kalkardık. Demek ki namaz kulun bir nevi ahlak karnesidir. Manevi şahsiyet ve karakterinin bir aynasıdır. Mevlana Hazretleri buyurur: "Aklını başına al da namazdan yalnız zahiren değil, manen de istifadeye bak. tane toplayan bir kuş gibi Allah'ın azametinden habersiz bir şekilde sadece başını yere koyup kaldırma. Hazreti Peygamber'in insanların en fena hırsızı namazından çalandır beyanına kulak ver. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ehemmiyetine binaen 99 yerde namazdan bahsediyor. Namazı emrederken de sadece salli, namaz kıl buyurmakta yetinmiyor, bir de ekimis salate, namazı ikame et buyuruyor. Namazı ikame etmekse onun hakkını vermektir. Yani zahiri ve batini şartlarına riayet ederek kalp ve beden ahengiyle tadili erkanla kılmaktır. Cenab-ı Hak namaza o kadar itina göstermemizi istiyor ki ona abdestle hazırlandıktan sonra kılık kıyafetimizin dahi muntazam olmasını emrederek "Ey Adem oğulları, her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin." buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak felaha kavuşmamız için namazda huşu halinde olmamızı istiyor. Ayeti kerimede müminler kurtuluşa erdi. Onlar ki namazlarını huşuyla kılarlar buyuruyor. Bir kimse Bahaüddin Nakşibend Hazretlerine namazda nasıl huşu haline erebileceğini sorar. Hazret de dört şeyle buyurup şu maddeleri sıralar. 1- Helal lokma, 2- abdest sırasında gafletten sakınmak, 3- ilk tekbiri alırken kendini huzuru ilahide bilmek, 4- namaz dışında da Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Yani kendimizi günahlardan korumak için namaz dışında da Cenab-ı Hak'la kalben beraber olmaya gayret etmemiz icap eder. Nitekim ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmaktadır. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Ra'd 28. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Haşr 19. Demek ki namazın içini doldurmak, onun feyz ve ruhaniyetini temin edebilmek için bu nevi hususlara riayet şarttır. Aksi halde namaz şeklen kılınsa da içi boş bir geometriden ibaret kalır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bir kul namaz kılar fakat namazının yarısı, üçte biri, dörtte biri, beşte biri, altıda biri, yedide biri, sekizde biri, dokuzda biri, hatta ancak onda biri kendisi için yazılır. O halde namazlarımızı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namazlarına benzetmeye gayret etmeliyiz. Nitekim Efendimiz, namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyurmuşlardır. Efendimizin bu talimatı ise namazın sadece şekli kısmına mahsus değildir. Şekle ilaveten Efendimizin tadili erkanını ve bilhassa huşu halini de örnek almamız elzemdir. Efendimiz buyuruyor, namaz, huşu duymak, tevazu ve tezellül göstermektir. Namaza durduğunda sanki son namazın gibi kıl. Sahabeden Abdullah bin Şihir radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin namazdaki halini şöyle tasvir ediyor. Bir keresinde Resulullah'ın yanına gitmiştim. Namaz kılıyor ve ağlamaktan dolayı göğsünden kaynayan kazan gibi sesler geliyordu. Ayşe radıyallahu anha validemiz de şöyle buyuruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğu zaman yüreğinden kazan kaynamasına benzer bir ses duyulurdu. Ezan okunduğu zaman Allah'ın huzuruna çıkacağı için etrafındakileri tanımaz hale gelirdi. Peygamber Efendimizin her halini örnek alan müstesna şahsiyetlerden biri olan Hazreti Ömer radıyallahu anh suikaste uğrayıp ağır yaralandığında kan kaybından bayılıyor. Kendisini bir türlü ayıltamıyorlardı. Fakat namaz vakitleri girdiğinde biri kulağına eğilip "Namaz ya Ömer, namaz!" diye seslenince hayret verici bir iradeyle ayılıyor ve o haliyle namazını eda ediyordu. Ardından da namazı olmayanın İslam'da yeri yoktur deyip tekrar kendinden geçiyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın da bir muharebede ayağına ok isabet etmişti. Izdırabının şiddetinden dolayı oku çıkaramadılar. Hazreti Ali, ben namaza durayım da öyle çıkarın dedi. Dediği gibi yaptılar ve hiçbir zorluk çekilmeden kolayca çıkarıldı. Hazreti Ali selam verip, ne yaptınız diye sorduğunda oradakiler, çıkardık dediler. Demek ki Hazreti Ali namazda adeta dünyadan tecerrüt ediyor, bedeni ıstıraplarını dahi unutacak derecede kendini ibadete teksif ediyordu. Şüphesiz ki namazdaki bu ruhi derinlik bizler için yıldızlardaki ölçüler mevkiinde. Biz bu ölçülere varamasak da onlara ne kadar yaklaşabilirsek namazlarımızdan da o kadar istifade etmiş oluruz. Velhasıl Cenab-ı Hak, secde et ve yaklaş buyurarak yakınlığına vesile olacak keyfiyette namazlar kılmamızı emrediyor. Dolayısıyla namazda alnımızı secdeye koyarken kalben de Allah'ın huzurunda tazarru ve niyaz halinde bulunmalıyız. Bedenimizin kıblesi Kâbe olduğu gibi kalbimizin kıblesi de Kâbe'nin Rabbi olmalıdır. Biz onu göremiyor olsak da onun bizi her an görmekte olduğu hissiyatıyla namazlarımızı kılmaya gayret etmeliyiz ki namaz bizim için bir miraç olsun. Yine namazın ikamesi için gereken mühim şartlardan biri de erkeklerin cami veya mescitlerde cemaat halinde namaz kılmalarıdır. Resulullah Efendimiz namazın cemaatle kılınmasına o kadar ehemmiyet verirdi ki mescide girdiğinde cemaatte kimlerin olup olmadığına dikkat ederdi. Herhangi bir din kardeşini 3 gün görememişse onu mutlaka sorardı. Uzaktaysa onun için dua eder, evindeyse ziyaret eder, hastaysa şifa dilerdi. Şu hadise Efendimizin cemaatle namaza verdiği ehemmiyeti ifade bakımından ne kadar ibretlidir. Âmâ sahabi Abdullah İbni Ümmi Mektum bir gün Peygamber Efendimiz'e ''Ya Resulallah, Medine'nin zehirli haşereleri ve yırtıcı hayvanları çoktur. Ben bu hayvanların zarar vermesinden korkarım. Benim cemaate çıkmayıp evde namaz kılmama izin var mı?'' diye sordu. Resulullah Efendimiz ''Hayya alessalâh ve hayya alel felâhı işitiyor musun? Öyleyse durma, mescide gel.'' buyurdu. Ne ibretlidir ki gözleri görmeyen, kendisini mescide götürüp getirecek kimse bulamayan, zehirli haşerat tehlikesiyle karşı karşıya olan bir sahabiye bile bu nevi talimat verilmişti. O halde hiçbir meşru gerekçemiz olmadan cemaate iştirak etmemenin ne dehşetli bir gaflet ve ziyanlık olduğunu düşünmemiz icap eder. Diğer taraftan namaz bahsinde en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan biri de dinin direği olan bu mühim ibadeti çocuklarımıza da kazandırabilmemizdir. Ağaç yaşken eğilir hükmünce yavrularımızı küçük yaşlardan itibaren namaza alıştırmalı, onları camilere götürmeli, hediyelerle teşvik etmeli, onlara namazın kıymet ve ehemmiyetini sevdirerek öğretmeliyiz. Bu hususta asla ihmal ve gevşeklik göstermemeliyiz. Unutmamalıyız ki çocuklar cennete layık bir safiyetle doğarlar. Fakat anne babalar çocuklarının manevi terbiyelerini ihmal ederlerse o cennet kuşlarını Allah korusun yanlış bir yere uçururlar. Cenab-ı Hak namazı ciddiye almayıp onu gafletle kılanlara bile yazıklar olsun buyururken, bir de namaz kılmamanın ne kadar vahim bir hal olduğunu unutmamamız gerekir. Ayet-i kerimelerde buyurulduğu üzere cennet ehli cehenneme girenlere uzaktan uzağa sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar ilk olarak şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Müddessir 42-43. Mevlana Hazretleri buyurur. Kalbi ve hali bir olmayan kimsenin 100 dili bile olsa o yine dilsiz sayılır. Özü sözü bir olmayan, Halik haline uymayan kimsenin şahsiyet ve karakterine itibar edilmez. Zira sözleriyle icraatleri birbirini tutmayan, söylediklerini ahlak, muamelat, muaşeret ve davranışlarıyla teyit ve tasdik edemeyen kimselerin ifadeleri içi boş bir iddiadan ibarettir. Nitekim ayeti kerimede Rabbimiz bu halden ikaz sadedinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. Saf 2-3. Cuma suresinde de Cenab-ı Hak Tevrat'ı okuyup da amel etmeyen, yani Allah'ın hükümlerini bildikleri halde ona uymayan Beni İsrail alimlerini kitap yüklü merkeplere benzetir. Hazreti Ebu Bekir'in buyurduğu gibi, Allah kulunun amelsiz sözünden razı olmaz. Demek ki hal ve davranışlarımızla teyit etmedikçe sözlerimizin gönüllerde müsbet tesirler hasıl etmesini bekleyemeyiz. Bilmeliyiz ki ancak kalpten gelen samimi ifadeler kalplere yol bulur. Bunun aksine kalp gafilken dilin samimiyetsizce telaffuz ettiği sözler ancak muhatabın bir kulağından girip diğerinden çıkar. Onun gönlüne nüfuz edemez. Ashab-ı kiram bu hususta o kadar hassas idiler ki bir hadis almak için uzun yollar kat edip yanına vardıkları kimsenin atını boş bir yem torbasıyla kandırarak çağırdığını gördüklerinde bunu bir şahsiyet zaafı olarak telakki edip onu hadis almaya ehil görmezlerdi. Velhasıl samimiyet, doğruluk, sadakat ve güvenilirlik müminin her hal ve hareketini tanzim etmelidir. Nitekim tasavvufun gayesi de böyle özü sözü bir, olgun ve şahsiyetli bir mümin kıvamını inşa etmektir. Kalple beden ahengini temin etmektir. Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle ya olduğu gibi görünmek yahut göründüğü gibi olmaktır. Diğer taraftan samimiyetsiz ve yalan beyanlar mutlaka bir yerde sırıtır. Firaset ehline kendini belli eder. Mesela Hazreti Yusuf aleyhisselamı kuyuya atan kardeşleri Yusuf'u kurt yedi diyerek onun kanlı gömleğini babaları Hazreti Yakup aleyhisselama gösterdiklerinde o sabrı cemil abidesi bu ne merhametli bir kurtmuş ki kardeşinizi parçalayıp yemiş ama gömleğini yırtmamış der. Yani daha ilk anda onların beyanlarının hakikati yansıtmadığını yüzlerine çarpar. Zira siret surete akseder. Her insan lisanı kadar yüzü gözüyle, simasıyla, üstü başıyla, hal ve tavırlarıyla da bir beyan durumundadır. Yüzün gerginliği veya yumuşaklığı, ses tonuna akseden tedirginlik veya rahatlık gibi pek çok vasfıyla herkesin ayrı bir lisanı daha vardır ki buna hal lisanı denir. İnsan sükût etse bile hal lisanıyla çok şey anlatabilir. Hatta çoğu zaman hal lisanıyla anlattıkları diliyle söylediklerinden daha müessir olur. Mevlana Hazretleri buyurur. Halle öğüt veren kalle yani sözle öğüt verenden hayırlıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ı tebliğe başladığı andan itibaren ilahi emir ve nehilere en çok kendisi riayet ederek hakkın ve hayrın canlı bir numunesi, İslam şahsiyet ve karakterlerinin müşahhas bir misali olmuştur. Yani söylediklerini evvela kendisi tatbik ederek insanlığa fiili bir kıstas ve emsalsiz bir örnek şahsiyet olmuştur. Dolayısıyla insanlara hakkı, hayrı ve iyiliği tavsiye edip onları batıldan, şerden ve kötülüklerden sakındırma durumunda bulunanların evvela kendilerinin dosdoğru bir istikamet üzere olmaları elzemdir. Zira boş bardakla ikram olmaz. Ecdadımız Osmanlı fethettiği yerlere daima Anadolu'nun temiz halkını götürmüştür ki gayrimüslim teba onların hal ve davranışlarında İslam ahlakının güzelliklerini bizzat müşahede edebilsinler. Hakikaten 1. Murat Han Kosova'yı fethettikten sonra onun ardından gelenler Anadolu'nun faziletli insanlarını oraya yerleştirmişlerdir. Onların nezih yaşayışlarına hayran olan Arnavutların %90'ı Müslüman olmuştur. Yine Fatih Sultan Mehmet Han da İstanbul'un fethinden sonra Bosna'yı fethetmiş, o bölgeye gönül ehli temiz Anadolu halkını iskan etmiş ve Boşnakların tamamı hiçbir zorlama olmadan tamamen İslam'ın güzelliğini yaşayışlarında sergileyen bu insanlara meftun olarak hidayetle şereflenmişlerdir. Velhasıl tebliğ, irşat, emri bil maruf, nehi anil münker hizmetlerinin hem kal hem de halle yapılması zaruridir. Şu bir hakikattir ki, yaşayışında İslam şahsiyet ve karakterinin canlı misalleri müşahede edilen örnek bir müminin küçücük bir nasihati bile tesir bakımından en muhteşem sözlerden daha güçlüdür. Bunun aksine söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmayan bir kimse, en belagatli ifadeleri bile kullansa gönüllerde müsbet tesirler bırakabilmesi mümkün değildir. Nitekim Ziya Paşa der ki, aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Rabbimiz cümlemize özü sözü bir olan hal ve davranışlarıyla imanını tasdik halinde yaşayan, müminlerin hüsnü kabulüne mazhar olarak onlardan adeta bir hüsnü hal kağıdı alabilen salih ve sadık kullarından olmayı nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Hazreti Mevlana Rahmetullahi Aleyh 6 başlıklı Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan yazısını paylaşmaya çalıştık. Evet, bu yazımızı bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısından aktardık değerli dinleyenler. Böylelikle biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.